İkinci ayrım. Bu gece bitmeli bu iş, diye söylendi koronun çıkışına geldiğinde. Asaf'ın kaldığı daire 50 adım ötesindeydi. Onun odasındaki solgun ışıklara bakarken yanındaki dairenin penceresinde birinin dikildiğini fark etti. Adam başını hafifçe öne eğmiş, elindeki kağıdı okuyordu. Dikkatle baktı. Işık arkadan vurduğu için yüzü gölgede kalıyor, kim olduğunu seçemiyordu. Biraz daha yaklaşınca balıkçı yaka, borda kazağından tanıdı onu. Bu, sınıf öğretmenleri Leonid'di. Leonid, Türk kolektifinin sevgilisiydi. Ciddi bir öğretmenden çok, esprili bir arkadaş, içten bir dost gibiydi. Asıl mesleği öğretmenlik değildi. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun yıllar dış işlerinin memuru olarak Birleşmiş Milletler'de çalışmıştı. Emekliliğinden önceki son 5 yılını ise Sovyetlerin İstanbul Konsolosluğu'nda geçirmişti. Emekli olduktan sonra da partinin isteği üzerine Uluslararası Leninizm Enstitüsü'nde Türk komünistlerine öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Oldukça düzgün bir Türkçesi vardı. Öğrenciler onun eski bir KGB ajanı olduğunu sanıyorlardı. Hatta aralarından cesur olan birkaçı bu düşüncesini sesli olarak dile getirmişti. Leonid bunun yanlış olduğunu söylemiş ama gözlerinde tuhaf bir parıltıyla anlamlı gülümsemekten de geri durmamıştı. Kolektifteki herkesin kabul ettiği bir gerçek vardı ki o da Leonid'in pek alışıldık bir komünist olmadığıydı. Partinin görüşleri kadar, hatta belki daha da fazla kendi düşüncelerine önem verir, bunları açıklamaktan da çekinmezdi. Ama onu ötekilerden ayıran yalnızca bu özelliği değildi. Okuldaki öğretmenlerin çoğunun artık mimiklerine, davranışlarına sinmiş olan o soğuk, bıkkın ifadenin zerresi yoktu Leonid'de. Ağarmaya yüz tutmuş, kumral saçlarını eliyle geriye doğru tarar, hep enerjik bir ifadeyle bakardı insanların yüzüne. O konuşurken dikkatle dinlerseniz, ağzından çıkan her sözcüğün duygusal yansımasını yüzünde görebilirdiniz. Bazen abarttığı da olur ama hiçbir zaman içtenliğini bozacak bir düzeye ulaştırmazdı bunu. Leonid'in penceredeki görüntüsünü izleyen Mehmet, tıpkı dershanedeki gibi yine ayaküstü bir şeyler okuyor diye düşündü. Yanılmamıştı. Leonid gözleri elindeki kağıtta yavaşça dönüp pencerede kayboldu. Hastalığına rağmen bu kadar enerjik olması hayret vericiydi. Uzun yıllar alkol tedavisi gördüğünü duymuşlardı. Bunu yabancı ülkelerde, özellikle New York'ta geçen zorlu günlere bağlamıştı Türk öğrenciler. Kimse onu kınamamıştı. Hatta bunu bir devrimcinin tutuk evinde hastalanması türünden bir olay kabul edip ona daha çok saygı duyar olmuşlardı. Artık ağzına içki koymuyor, farklı iklimlerde yetiştirilmiş bitkileri karıştırarak değişik tatta, değişik kokuda çaylar elde ederek içindeki derin susuzluğu bu enternasyonal içecekle gideriyordu. Bir defa evinde konuk etmişti kolektifi. Yalnız yaşıyordu. Karısı Larisa 10 yıl önce bir uçak kazasında ölmüştü. Karısının ölümünden sonra birçok sevgilisi olmuş ama kadınlarla sürekli bir ilişki kuramamıştı. Alexandra adında nükleer fizik mühendisi olan bir kızı vardı. Kiev'de bir santralde çalışıyordu. Leonid'in geniş odasındaki gösterişsiz kütüphane, Rusça, İngilizce, Türkçe kitapların yanı sıra Alexandra'nın değişik yaşlardaki gümüş çerçeveli 3 fotoğrafını da taşıyordu. 4 yaşında şeker mi şeker bir oktrobist, 7 yaşında boynunda kızıl fularıyla bir öncü ve 18 yaşında dünyalar güzeli bir komsomol. "Evli mi?" diye sordu Can. "Değil," demişti kısaca Leonid. Evlilik konusundan hoşlanmadığı belliydi. Ama kızıyla ilgili öteki konulardan söz ederken Gri gözleri daha bir aydınlanıyor, sohbeti iyice tatlılaşıyordu. Mehmet koruluğun sınırındaki dereye geldiğinde Leonid yine yaklaşmıştı pencereye. Ama Mehmet onu görmedi. Gözleri geçeceği derenin üstündeki küçük köprüye takılmıştı. Yerler buzdan parıldıyordu. Köprüye doğru bir adım atmıştı ki ayağa kaydı. Düşmekten son anda tahta korkuluğa tutunarak kurtuldu. Doğrulup yeniden yürümeye başlayacaktı ki arkasında birinin varlığını hissetti. İrkilerek başını çevirmeye çalıştı ama geç kalmıştı. Derinden gelen bir ses duydu. Aynı anda sırtında şiddetli bir darbe hissetti. Hızla öne savruldu. Ama elleri hala korkuluklarda olduğu için yere düşmedi. Başını çevirip Buran'ı görmek istedi. Başaramadı. Bakışları usulca aşağı göğsüne kaydı. Hiçbir şey göremedi. Ama sırtındaki ağırlık hissedilmeyecek gibi değildi. Birkaç saniye ayakta kaldı. Başı dönüyor, kusmak istiyordu. Engellemek istedi, başaramadı. Ağzından koyu bir sıvının boşaldığını fark etti. Elleri korkuluktan çözüldü, yüzüstü yere yığıldı. Düşerken başını köprünün buzlanmış tahta döşemesine çarpmıştı. Ama hiç acı duymuyordu. Yalnızca hızla uzaklaşan birinin ayak seslerini işitti. Başını çevirmeye çalışmadı. Yüzünü görmese de onun kim olduğunu biliyordu. Açık kalan gözleri düştüğü yerden Leonid'in penceresine bakıyordu. Ölmekte olduğunun farkındaydı. Tuhaftı. Bu dehşet verici düşünce sanki onu etkilemiyor, bedenini hiç tanımadığı bir uyuşukluğun içinde eriyip götürüyordu. Rus öğretmeninin yeniden pencereye yaklaştığını gördü. Demek bilinci yerindeydi. Gördüğünü anlayabiliyordu. Gözlerini açıp kapamaya başladı. Hayır, bu huzur verici yumuşaklığa teslim olmamalıydı. Katili kaçtığına göre kimse engel olamazdı ona. Leonid'den yardım isteyebilirdi. Evet, Leonid'e seslenip kurtulabilirdi. Ama nedense bu düşünce ona pek cazip gelmiyordu. Bakışları 15-20 santim kadar ileride hareketsizce duran sağ eline kaydı. Kendine doğru çekmek istedi. Başaramadı. Ama parmaklarını oynatabilmişti. Bu küçük kazanım bir umut kıvılcımı çaktı içinde. Ölmeyebilirdi. Belki de yarısı o kadar ağır değildi. Bu tatlı uyuşukluktan sıyrılmalı, ölüme teslim olmaya başlayan bedenine karşı durmalıydı. Gücünü toparlamaya çalıştı. Kıpırdanınca şiddetli bir acıyla sarsıldı. Bağırmak istedi, yapamadı. Leonid hala pencerenin önündeydi. Başını okumakta olduğu o lanet olası kağıttan kaldırsa, dışarı biraz dikkatli baksa onu görebilirdi. Yine o uyuşukluk. Hayır, buna izin vermemeliydi. Ne olursa olsun Leonid'e ulaşmalı, dikkatini çekmeliydi. Yeniden toparlanmaya çalıştı. Daha şiddetli bir acıyla sarsıldı bedeni. Ama yılmadı. Ağzını açıp kapamaya başladı. Yeni doğmuş bir kedi yavrusunun miyavlamasını andıran bir hırıltı çıktı ağzından. Dudakları yeniden kıpırdadı. Yine bir hırıltı. Ne kadar çabalarsa çabalasın boşuna. Bu hırıltılar bir türlü sözcüğe dönüşemiyordu. Boşuna uğraşıyorum diye geçirdi kafasından. Son gördüğüm manzara Leonid'in penceresi olacak. Ölmek. Türkiye'den binlerce kilometre ötede, karlar altındaki bu ülkede. Hayır, ölmek istemiyordu. Bütün gücünü toplayıp yeniden denemeye karar verdi. Ağzını açıp kapamayı sürdürdü. Sonunda kendi sesini duyabildi. Cılız bir Leonid çıktı ağzından. Umutlandı. Leonid diye tekrarladı. Bu kez sesi daha güçlü çıkmıştı. Leonid dedi. Daha gür bir fısıltıyla. Sanki yaşayacağım der gibi. Sesinin giderek güçlendiğini düşündü. Sesi güçlendikçe acısı da artıyordu. Olsun, buna katlanabilirdi. Leonid'in onu kurtardığını, arkadaşlarının yardımıyla bir ambulansa bindirildiğini gördü. Hatta revirdeki doktor Natasha'nın o şefkat yüklü iri yeşil gözlerini yüzüne dikerek iyileşeceksin dediğini bile duydu. Kurtulacaktı. Fısıltısının herkesin duyabileceği bir çığlığa dönüşeceğini umarak Leonie! Sözcüğünü yinelemeyi sürdürdü. Son kez fısıldarken bakışları sınıf öğretmeninin penceresine takılıp kalmıştı. Ama onu bulanlar gözlerinde donup kalmış bir acının yanı sıra hiç gerçekleşmeyecek bir umudun belli belirsiz iyimserliğini de göreceklerdi. 3. Bölüm. Leonid yeniden pencerenin önüne geldiğinde kızı Alexandra'nın mektubunu okumayı bitirmişti. Alexandra hamileydi. Hem de evli bir adamdan. Adı Konstantin Pavlovich Mihailov olan bu adamla geçen yaz Kiev'de tanışmıştı Leonid. Üniversitede felsefe profesörüydü. 50 yaşlarındaydı ama daha genç gösteriyordu. İyi bir izlenim bırakmıştı Leonid'in üzerinde. Marx'ın 11. tezini temel alarak felsefenin güncel yaşama uygulanmasıyla akademik tartışmalarının kısırlaşması arasındaki ilişki üzerine zorlu bir tartışma yapmışlardı. Konstantin'in görüşlerinin kendisininkilere benzerliğini fark etmiş, bu onu adama daha da yakınlaştırmıştı. Ama akşam eve dönüp de Alexandra, o benim sevgilim deyince adama karşı duyguları anında değişmiş, evli bir çapkının ağına düşmekle suçlamıştı kızını. Onu tanımıyorsun demişti Alexandra. Bu işte bütün sorumluluk bana ait. Ona aşık olan benim. Hatta Konstantin ilişkiye girmemek için uzun süre direndi. Leonid öyle öfkelenmişti ki bunları duymak istememiş. Kızının yanında 2 gün daha kalması gerekirken o gece apar topar dönmüştü Moskova'ya. Sonra yaptığının yanlış olduğunu anlamış, hala bu ilişkiyi onaylamadığını özellikle belirterek kızından özür dilemişti. Alexandra Moskova'ya geldiğinde konu yine açılmış ama kızının kararlı tutumunu gören Leonid yeni bir tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Şimdi de kızı hamile olduğunu yazıyor, çocuğu doğurmakta kararlı olduğunu çekinmeden açıklıyordu. Alexandra'nın ne kadar inatçı olduğunu bilirdi. Kafasına koyduğunu mutlaka yapardı. Dede olmayı hiç düşünmemişti. Yaşamındaki evreleri hesaplayarak yaşayan insanlardan değildi. Umulmadık olayların günleri katacağı heyecanları severdi. Kızın çok sevmesine karşın hiçbir zaman kendini bir baba gibi hissetmemişti. Demek dede olacaktı ha? Düşüncesi bile tuhaf geliyordu insana. Nasıl bir şeydi dede olmak? Dedelerini hiç tanımamıştı. Babasının babası cephede kaybolmuş, annesinin babası ise genç yaşta veremden ölüp gitmişti. Ailesi 2 kuşaktır komünistti. Babası Bolşevik Partisi'nin ilk üyelerindendi. 1905 devrimine katılmış, Çarlık zindanlarında yatmış, 1917'de Kışlık Saray'a giren devrimciler arasında bulunmuştu. Annesiyle de devrim sırasında tanışmış, evlenmişlerdi. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'da tutsak düşüp de ülkeye sağ olarak dönünce yılların komünisti Ivan düşmanla işbirliği yapmakla suçlanarak Sibirya'ya gönderilmiş, orada tifüsten ölmüştü. Eşinin ölümüyle sarsılan annesi aktif politikadan çekilmiş, Stalin'in ölümünden sonra on binlerce komünist gibi Ivan'ın da itibarının iade edilmesine, partinin aileden özür dilemesine karşın eski yoldaşlarını asla affedememiş ama oğlunu bir komünist gibi yetiştirmekten de geri durmamıştı. Leonid partiye üye olmaya karar verdiği zaman da ona engel olmamış, Yalnızca keşke başka bir sol parti olsaydı da ona girseydin demekle yetinmişti. Leonid'in kızı Alexandra partiye üye değildi. Pek çok Sovyet genci gibi o da eski kuşaklara güvenmiyor. Her alanda daha çok özgürlük istiyordu. Babası gibi bir adamın hala parti üyesi olmasına da şaşırıyor. Bu yüzden sık sık tartışıyorlardı. Babası Konstantin Mihailov'la ilişkisine karşı çıkınca onu tutucu bir komünist olarak suçlamaktan çekinmemişti. Oysa aradan geçen birkaç haftalık zaman bile Leonid'in katılığını kırmış, kızına karşı sert davrandığını düşünmeye başlamıştı. "Ben hoşgörüsüz biri miyim?" diye sormuştu kendine. "Olmamam gerekir ama galiba öyleyim. Yaşadıklarımız böyle yapıyor bizi." Ekim devriminin ilk yıllarında yaşanan özgürlük ortamını, Şubat devrimi sırasında Sovyetlerde bulunan farklı partileri, yaşanan canlı tartışmaları düşündü. Belki de kendimizi muhalefetsizliğe mahkum etmeseydik, o günleri koruyabilseydik, her şey başka türlü olurdu. Böyle düşünmesine karşın içi hiç rahat değildi. Onu asıl tedirgin eden şey bebeğin babasız doğacak olmasıydı. Bunu söyler söylemez Alexandra'nın inatla karşı çıkacağını, onun babası Konstantin Pavlovich Mihailov'dur diyeceğini çok iyi biliyordu. Biliyordu bilmesine de. Bakalım Konstantin Mihailov ne diyecekti bu işe? Rahata alışkın akademisyen yoldaş Mihailov konumunu tehlikeye atabilecek miydi? Bir sürü laf dolanacaktı ortalıkta. Dedikodular aldırmıyordu. Bu çürümüş insan topluluğunun içinde söylediklerine önem verebileceği çok az kişi vardı. Bütün tasası kızının mutsuz olmasıydı. Ama görüldüğü kadarıyla kızı hiç de mutsuz sayılmazdı. "Bugün için," diye mırıldandı Leonid. "Ya yarın?" Sıkıntıyla pencereden dışarıya baktı. Küçük korunun ak gövdeli kayın ağaçları laciverdi karanlıkta daha uzun, daha görkemli görünüyorlardı. "Şaşa kayını sevmez," diye düşündü Leonid. Onun beğendiği ağaç köknardı. Renginden belki. Dallarına mavi dumanlar tünemiş gibi deyişini anımsadı. Bunları düşünürken gözleri aşağıya köprünün üzerine kaydı. "Bu da ne?" diye söylendi. Köprünün üstündeki karaltıyı görmüştü. Pencereye iyice yaklaşarak dışarı baktı. Karanlıkta ne olduğunu kestiremiyordu. Çift camlı pencerenin kanatlarını teker teker açtı. Sert bir serinlik çarptı yüzüne. Ürperdi ama aldırmadı. Başını uzatıp köprünün üstündeki karaltıyı seçmeye çalıştı. İnsana benziyordu. Biri düşmüş olmasın diye kaygılandı. Gidip yakından bakmalıydı. Eğer düşündüğü gibi ise adamcağız sabaha kalmaz donup ölürdü. Aceleyle pencereyi kapattı. Paltosunu, kalpağını giyip dairesinden çıktı. Yan dairede kalan Asaf'ın odasından müzik sesi geliyordu. Hemen tanıdı. Çaykovski'nin Uyuyan Güzeli'nin giriş bölümünü çalıyordu. Merdivenlere yönelirken televizyon izliyor diye geçirdi içinden. Binadan çıkıp da biraz ilerleyince kaygılarında haklı olduğunu anladı. Yerde yatan bir insandı. İçkiyi fazla kaçıran öğrencilerden biri olmalı diye düşündü önce. Büyük olasılıkla Yemenlilerden biriydi. Partinin ülkede yaygınlaşan alkolizme karşı aldığı karar nedeniyle komünistler içki içmeyi azaltmışlardı. Konuk öğrenciler de SBKP'nin bu kararını desteklemek için o güzelim Rus vodkasını ağızlarına sürmüyorlar ya da öyle görünüyorlardı. Okulun en disiplinsiz gruplarından sayılan Yemenlilerin ise bu kararda umurlarında bile değildi. Sık sık içiyor, alışkın olmadıkları için de sızıp kalıyorlardı. Geçen yıl bahçede düşüp kalan biri donmaktan zor kurtulmuştu. Leonid İnce buz tabakasının üzerinde kaymamak için temkinli adımlarla köprüyü ilerlerken durdu. Adamın yanında sanki yere saplanmış gibi duran bir çubuk fark etmişti. Dikkatle baktı ama anlayamadı. Düşmemek için yanına sopa almış olmalı diye düşündü. Merakla yaklaşmaya başladı. Artık onu daha net görüyordu. Ölü gibi yatıyor diye düşündü. Başını kötü çarpmış olmasa bari. Biraz daha yaklaşınca sopa sandığı şeyin akşamüstü öğrencilerin buz kırmak için kullandıkları demir çubuklardan biri olduğunu anladı. Demir çubuk adamın sırtına saplanmıştı. "Aman Tanrım!" diyerek irkildi. İlk şoku atlatınca yerde yatan adamı tanımaya çalıştı. Kalpağı yarı yarıya yüzünü örttüğü için kim olduğunu kestirmekte zorlanıyordu. Yardım etmesi gerekiyordu ama bir güç ona engel oluyordu. Sonra toparladı kendini. Zavallı adamcağız çekingenliği yüzünden ölebilirdi. Dikkatli ama hızlı adımlarla yaklaştı. Gözlerini kısarak yerde yatan adamın yüzüne baktı. Kalın ama biçimli kaşlar, kartalımsı bir burun, Prusya tipi siyah bıyıklar. Bu yüz hiç yabancı gelmiyordu. Birden tanıdı. Ama bu bizim Mehmet. Ağzından bu sözcükler dökülürken bir adım gerilemişti. Ne yapacağını bilemeden ürkek gözlerle bir Mehmet'in yüzüne bir de sırtında işaret direği gibi duran demir çubuğa bakarak öylece kaldı. Mehmet'in kendisine dikilmiş gözlerini fark edince onu yaşıyor sandı. Önce utandı, sonra büyük bir sevinç dalgasıyla sarsıldı. "Ne oldu sana?" dedi titrek bir ses tonuyla. Mehmet'ten ses yoktu. Gözleri Leonide sabitlenmiş, öylece bakıyordu. "Seni kurtaracağım," diye söylenmeyi sürdürdü Leonid. Dizlerinin üstüne çökerek paltosuna dokundu Mehmet'in. Parmaklarının ucunda ince bir buz tabakasının kırıldığını hissetti. Paltosunun ıslanmış olmasına şaşırdı. Yoksa suya mı düştü bu çocuk diye düşünürken parmaklarının arasında ufalanan buz taneciklerinin Mehmet'in donmuş kanı olduğunu anladı. Ne kadar zamandır burada yatıyordu acaba? Gözleri yeniden demir çubuğa kaydı. Çekip çıkarmayı düşündü. Sonra vazgeçti. Bunu doktorlar yapmalıydı. Çekingenliği kaybolmuş, mantığı yerine gelmişti. Acele etmeli, onu hastaneye götürmeliydi. Önce Remir'e haber vermeli diye düşünürken Mehmet'in donuk bakışlarına takıldı gözleri yeniden. "Yoksa?" diye mırıldandı yutkunarak. Titreyen eliyle öğrencisinin yüzüne dokundu. Parmakları sanki buz kalıbına değmişti. Panik içinde elini polo yaka kazağın koruduğu boynuna soktu. Atar damarı buldu. Parmağını bastırdı. Atmıyordu. İnanamadı. Yeniden bastırdı. Yanılmamıştı. Atmıyordu. Bir an cesedin başında öylece kaldı. Sonra korkuyla sağa sola bakındı. Belki de katil hala buralardaydı. Kısılmış gözleri birilerini bulmak için boşuna taradı ağaçların arasını. Kimsecikler görünmüyordu. Gözleri Asaf'ın dairesindeki ışığa takıldı. Usulca doğruldu. Önce okula, sonra Asaf'a haber vermeliydi. 4. Bölüm. Asaf'ın daha birkaç dakika önce tatlı bir uykuyla mahmurlaşan gözleri Leonid'in verdiği haberle fal taşı gibi açılmıştı. Odanın ortasında durmuş, yıllardır partinin sırdaşı olan bu yaşlı Rus'a karşısında yabancı biri varmış gibi anlamsız gözlerle bakıyordu. Asaf'ın düştüğü şaşkınlığı anlıyordu Leonid. Ama Türk yoldaşının ellerinin titrediğini görünce bu kötü haberi böyle damdan düşer gibi aniden söylemekle yanlış yaptığını fark etti. "Yoldaş," dedi. "İyi görünmüyorsun. Şöyle otur da sana bir bardak su getireyim." "İstemem," dedi Asaf, kirpiksiz göz kapaklarını kırpıştırarak. "Mehmet olduğuna emin misin?" "Gözlerimle gördüm," dedi Leonid, başıyla pencereyi göstererek. "Aşağıda, köprünün üstünde." Sırtında uzun bir demir çubuk. "Demir çubuk mu?" "Evet, demir çubuk," dedi Leonid. Sonra sağ elinin işaret parmağı ile baş parmağını kullanarak kalınca bir daire oluşturdu. "İşte bu kalınlıkta, tam kalbinin arkasından saplanmış." Mehmet'in cesedi bir an için Asaf'ın gözlerinin önünde belirir gibi oldu. Olanca ağırlığıyla aklına çöken bir soru bu görüntüyü iyice netleştirdi belleğinde. "Yani öldürülmüş mü?" "Korkarım öyle," dedi Leonid. "Nasıl olur?" dedi Asaf sersemlemiş bir halde. "Başka açıklaması yok. Kimse kendi sırtına 1 metre uzunluğundaki bir çubuğu saplayamaz." Bir an için ikisi de sustular. Leonid'in yüzünde insanoğlunun ölüm karşısında takındığı dingin çaresizlik duygusu gelip yerleşmişti. Asaf ise alt dudağını çiğneyerek bu beklenmedik olayı anlamaya çalışıyordu. Moskova'da sosyalizmin ana vatanında böyle bir olayla karşılaşacağı aklının ucundan bile geçmezdi. Burası onlar için dünyanın en güvenli yeriydi. Ama olmuştu işte. Türk kolektifindeki yoldaşların en iyilerinden biri kaldıkları binanın hemen önünde vahşice öldürülmüştü. İkinci ayrım sonu.